Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İbrahim suresinin 21. ayetini İranlı karilerden Rıza'yan'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların tümü toplanıp Allah'ın huzuruna kıyamette çıktılar da zayıflar, mustazaflar, büyüklük taslayanlara müstekbirleri dedi ki, şüphesiz biz size tabiydik. Şimdi siz bizden Allah'ın azabından herhangi bir şeyi önleyebiliyor musunuz? Dediler ki, eğer Allah bize doğru yolu gösterseydi, biz de sizlere doğru yolu gösterirdik. Şimdi bizler yakınsak da, sabretsek de bize göre fark etmez. Bizim için kaçacak hiçbir yer yoktur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle
7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Azar 1399, Hicri Kameri 12 Rebiyusani 1442 ve Miladi Takvimle 28 Kasım 2020 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamini, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız Sabah Haber Kuşağı ve ilgili siyasi yorumlar ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, İran'da doğa terapi turizmi, ayetlerin hikayesi, medeniyetin beşi Kermanşah ve Yaşam Anahtarları adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Savunma Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Kurumu Başkanı şehit edildi. Tüm General Bakri şehit Muhsin Fahrizade'nin intikamını alacağız dedi. İran Meclis Başkanı dünya siyonizmi ve emperyalizminin kötü niyeti kendini bir daha gösterdi diyerek söz konusu cinayeti kınadı. Trump, Mossad'ın Fahrizade suikastine karıştığını doğruladı. Zarif, uluslararası toplum utanç verici çifte standartlara son vermeli dedi. Şimdi haberler.
İran Savunma Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Kurumu Başkanı, nükleer bilim insanı Muhsin Fahrizade, Tahran etrafında uğradığı terörist saldırıda şehit oldu. İran Savunma Bakanlığı Enformasyon Dairesi'nin verdiği habere göre, silahlı teröristler dün İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin aracını hedef aldılar. Habere göre söz konusu terör saldırısının hemen ardından Muhsin Fahrizade'nin koruma timi ve teröristler arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada ağır yaralanan Fahrizade, kaldırdığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İranlı nükleer bilimci, İran Savunma Bakanlığı'nın Araştırma ve Geliştirme Kurumu Başkanlığı'nı yürütmenin yanı sıra nükleer alanda başta olmak üzere çok önemli çalışmalarıyla da biliniyordu.
İran Genelkurmay Başkanı Tüm General Muhammed Bakri, İran Savunma Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade'nin şehit düşmesine neden olan terör saldırısını kınayarak terör örgütleri ve bu olayın failleri onları ağır bir intikam beklediğini bilmelidir dedi. İran Genelkurmay Başkanı dün İranlı Nükleer Fizikçi ve Savunma Bakanlığı Araştırma Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade'nin şehit düşmesine neden olan terör saldırısı ardından taziye mesajı yayınladı. Tümgeneral Bakire tarafından yayınlanan mesajda kısaca şu ifadelere yer verildi. Küresel emperyalizme ve Siyonist rejime bağlı teröristler vahşice bir eylemde bulunarak İran'ın bilim ve savunma alanında önemli hizmetler sunan yöneticilerinden birinin şehit düşmesine neden oldular. Şehit Fahrizade hayatı boyunca pek çok hizmetlerde bulunan ve ülkenin savunma kabiliyetini kabul edilebilir bir caydırıcılık seviyesine getirmeyi başaran savunma sanayisinin üst düzey yöneticilerinden biriydi. Terör örgütleri ve bu olayın failleri onları ağır bir intikam beklediğini bilmelidir.
İran Devrim Muhafızları Başkomutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Şehit Fahrizade suikastını kınadı açıklamasında bu büyük cinayetin faillerinin kesinlikle cezalandırılacağını vurgularken, Şehit Fahrizade'nin yolu eskisinden daha hızlı devam edecek dedi. Sepahaniyuz'un haberine göre Tümgeneral Selami, İran'ın inkılapçı ve seçkin bilim insanı Dr. Muhsin Fahrizade'nin şehit edilmesiyle ilgili yayınladığı mesajda, bu gibi cinayetlerin İran'ın iftihar dolu yolunu sürdürmesinde herhangi bir boşluğa neden olmayacağını ve bu cinayetin intikamını da alınacağını bildirdi. Tümgeneral Selami mesajının bir bölümünde şu ifadeleri yer verdi. Kuşkusuz bu değerli ve şerefli şehidin, ülkenin savunma sanayisi ve ülkenin diğer stratejik alanlarında çabaları, ayrıca İslam İnkılabı Mektebi mezunları ile üniversitelerde, bilim ve teknoloji ile yüksek merkezlerinde İran milletinin çocuklarına ilham veren değerli ve gururlu çabaları, devrim muhafızlarında gelecekte başka iftihar dolu ve şaşırtıcı ilerlemeler yaratması bu ülkenin tarihi belleğinde kalıcı olacaktır. İran Devrim Muhafızları Başkomutanı Tümgeneral Selami, bu büyük bilim insanının şehit edilmesinden dolayı İslam İnkılabı rehberine, İran halkına, Savunma Bakanlığı'nda bu şehidin arkadaşlarına ve ailesine taziyelerini bildirdi.
İslam İnkılabı rehberinin askeri danışmanı Tuğgeneral Hüseyin Dehkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'ye yönelik gerçekleştirilen terör girişimini kınayarak bu cinayetin katillerini pişman edecek şekilde hesap soracaklarını bildirdi. Tuğgeneral Hüseyin Dehkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın nükleer faaliyetlerinin önemli isimlerinden bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye yönelik terör eylemine tepki gösterdi ve şunları kaydetti. Biz şüphesiz Allah'a aitiz ve şüphesiz ona döneceğiz. Siyonistler kumarbaz müttefiklerinin siyasi yaşamının son günlerinde kapsamlı bir savaş başlatmak için İran üzerindeki baskıyı yoğunlaştırmaya ve arttırmaya çalışıyorlar. Acele etmeyin, zaman çok. Yıldırım gibi bu masum şehidin katillerinin üzerine yürüyeceğiz ve onları yaptıklarına pişman edeceğiz.
İran Yargı Erki Başkanı, İran Savunma Bakanlığı'nın Araştırma ve Geliştirme Kurumu Başkanı, nükleer bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin şehit edildiği terör saldırısını kınarken, bu kayıp vesilesiyle ülke halkına taziyelerini bildirdi. İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin terörist bir saldırıda şehit olmasından sonra, İran Yargı Erki Başkanı Seyyid İbrahim Reisi yayınladığı mesajda, Şehit Fahrizade'nin şehadetinden dolayı başsağlığında bulunarak, yabancılara ve uluslararası siyonizme kendini satanlar, İran milletinin bilimsel ilerlemesine karşı çıkmak için bir kez daha İslami İran'ın önemli bilim insanı ve yöneticilerinden birini teröre hedef seçti dedi. Şehit Fahrizade'nin kutsal savunma döneminde ülkeyi savunmada iştirak ettiğini ve daha sonra da bilimsel ve araştırma alanlarında İran'ın bilim, teknoloji ve nükleer konularında ilerlemesini sağladığını belirten reisi, kendisinin şehadetinin de İran'ın bilimsel gelişmesini ilerleteceğini söyledi. Bu gibi olayların tekrarının kabul edilemez olduğunu ifade eden reisi, gerekli mercilerin en kısa sürede bu olayın emrini verenleri, planlayanları ve uygulayıcılarını tutuklayıp cezalarının verilmesi için mahkemelere teslim etmesini istedi. İran Savunma Bakanlığı'na bağlı Araştırma ve Geliştirme Kurumu Başkanı Şehit Fahrizade, dün Tahran etrafında terörist bir saldırı sonucu yaralanırken kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'yi şehit edenlere İran milletinin uygun zamanda kesin ve sert karşılık vereceğini bildirdi. Bu şehadetin bir kez daha Siyonist rejimine dünya istikbarının kin ve nefret dolu yüzünü gösterdiğini belirten Kalibaf, İran milletinin sabır ve direnişi ve İran milletinin çocuklarının tüm teknolojik, nükleer ve askeri ilerlemesi karşısında aciz kalan düşman, bu gibi insanlık dışı ve uluslararası ilkelere aykırı sonuçsuz eylemlere başvurmaktadır, dedi. İran sanayisinin askeri, nükleer, füze ve diğer alanlarda geçmişten daha hızlı ilerleyeceğini belirten Kalibaf, şehit Fahrizade'nin 30 yıl çabayla bıraktığı değerli mirasının İran İslam Nizamı için stratejik üstünlük sağladığını belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, teröre kurban giden İran Savunma Bakanlığı'na bağlı Araştırma ve Geliştirme Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade'nin şehit edilmesiyle ilgili olarak, başta Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası toplumun çifte standartlara son vermesi gerektiğini bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Zarif Twitter hesabından yaptığı açıklamada, teröristler bugün önemli bir İranlı bilim insanına suikast düzenlediler. Bu olayda ciddi şekilde İsrail'in rolü görülmektedir. Bu olay korkak faillerin umutsuz ve savaş kışkırtıcılığını gösteriyor değerlendirmesinde bulundu. Zarif, İran uluslararası topluma özellikle de Avrupa Birliği'ne utanç verici çifte standartlarına son verme ve bu devlet terörünü kınama çağrısında bulunmaktadır ifadelerine yer verdi. Zarif daha önce yayınladığı bildirde de söz konusu terör saldırısını kınadı ve İran halkına taziyelerini bildirdi. Bu arada İran İstihbarat Bakanı Mahmut Alevi söz konusu cinayetle ilgili yayınladığı mesajda İran güvenlik birimlerinin bu terör saldırısını gerçekleştirenlerin kimliklerinin ortaya çıkarması ve yakalanması için gerekli çalışmaları başlattıklarını belirterek bu cinayetin intikamının alınacağını bildirdi.
Öte yandan İran Emniyet Genel Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Eşleri de bir mesaj yayınlayarak İranlı bilim adamlarının şehadeti dünya mazlum milletlerinin uyanmasına vesile olacak dedi. Diğer yandan İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahtiravançı, terörist bir saldırıda hayatını kaybeden İranlı bilim insanı şehit Muhsin Fahrizade'nin devlet terörüne kurban gittiğini söyledi. Tahtiravançı Twitter hesabının yaptığı açıklamada İran'ın halkını korumak ve herhangi bir saldırı karşısında tereddüt etmeyeceğini hatırlattı. Tahtiravançı, bilim insanımıza karşı açık bir şekilde uygulanan devlet terörü, uluslararası kuralların açık şekilde çiğnenmesidir. Bu olay bölgemizde yıkım için planlanmıştır, dedi. Bu arada İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi de söz konusu cinayetle ilgili taziyelerini bildirirken, bu bilim insanının şehadeti İslami İran'ın takviye edilmesini beraberinde getirecektir, dedi.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı, İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Kurumu Başkanı'nın teröristler tarafından öldürülmesini kınadı ve İran halkına başsağlığı diledi. Şeyh Naim Kasım dün gece El Menar'a verdiği röportajda bu tanınmış bilim adamının şehit olmasından dolayı İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi, Savunma Bakanlığı ve İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu ve İran milletine başsağlığı dilerken, bu cinayet bölge ve Filistin'de İran aleyhinde savaşın bir bölümüdür cümlesine yer verdi. Şeyh Naim Kasım şehit olmanın şeref ve iftihar kaynağı olduğunu belirterek, suikastlerin direniş eksenini sarsmadığına işaretle bu cinayetin cevabı İran'daki ilgili makamların elinde dedi.
Amerikan Başkanı Trump, Siyonist rejimin İranlı nükleer bilim adamına terör saldırıya karıştığını, bir İsrailli gazetecinin mesajını Twitter'da yeniden yayınlayarak zimni olarak doğruladı. Amerikan Başkanı Trump, bir İsrailli gazetecinin Twitter hesabında şehit Fahrizade'nin Siyonist rejim casusluk örgütü Mossad tarafından uzun yıllarda takip edildiğinin belirtildiği mesajını yeniden yayınladı. Bu arada Amerikan Savunma Bakanlığı dün akşam Tahran yakınlarında bir terör saldırısında hayatını kaybeden İran Savunma Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade'ye yönelik suikast hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Amerikan Savunma Bakanlığı da Fahrizade suikastinin ardından bölgedeki alarm seviyesini yükselterek önleyici tedbirler aldı. Diğer yandan terör örgütü İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisi de bu cinayetle ilgili yorum yapmaktan kaçındı.
Şehit Muhsin Fahrizade suikastının yankıları devam ederken Amerikalı siyasi, bilim ve araştırma çevreleri bu saldırıyı İran'la diplomasi önlemek için bir komplo olarak değerlendirdi. İRNA Ajansı'na göre Demokrat Senatör Chris Murphy, Muhsin Fahrizade'nin şehit edildiği suikast haberinin ardından Twitter'de bir mesaj paylaşarak şu ifadelere yer verdi. Eğer bu terörün ilk hedefi İran'la nükleer anlaşmaya geri dönmeyi zorlamaksa, bu girişim Amerika, İsrail ve dünyayı daha güvenli hale getirmez. Eski CIA Başkanı da suikastı suç olarak nitelendirdi ve ölümcül bir intikam girişimi ve bölgede yeni bir çatışmaya yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Büyükelçi Yardımcısı, İranlı bilim insanının Amerika'nın yaktığı yeşil ışıkta öldürülmesinin yurt dışındaki siyasi suikastlar için gerçekleştirildiğini söyledi. İRNA Ajansı'na göre Dmitri Polyanski dün Dr. Fahrizade suikastı ile ilgili tepkisinde New York Times'ta 3 istihbarat yetkilisinin alıntılandığı bir rapora atıfta bulunarak bu suikastten Siyonist rejim İsrail'i suçladı. Polyanski adlı Twitter'de New York Times analizinin söylediği şey Amerika'nın deniz aşırı siyasi suikastleri yeşil ışık yakmaya hazır olduğunun bir yansımasıdır cümlesine yer verdi.
Amerika, İran'ın füze programını destekledikleri iddiasıyla 4 Rus ve Çin şirketini yaptırım listesine aldı. İran'a göre Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo konuyla ilgili attığı tweette, Amerika hala önemli bir kaygı olarak devam eden İran'ın füze programına verdiği destek nedeniyle Rusya ve Çinli 4 şirkete yaptırım uyguladı dedi. Pompeo, Amerika'nın İran'ın füze alanında yeteneklerini geliştirmesini engellemek için her türlü aracı kullandığını iddia etti.
İran Ordusu Deniz Güçleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, İran'ın yerli firmalarının savunma teçhizatı üretimindeki çabalarına değinerek, İran Deniz Güçleri'nin yabancı teçhizata ihtiyacı yok dedi. Tuğamiral Hanzadi, İran Pres Ajansı'na verdi demişti. Bütün askeri gemilerin İran içinde yapıldığını belirterek, bugün İran'ın askeri bir savaş gemisini 2 yıldan önce bitirme gücüne ve yeteneğine sahip olduğunu, halbuki daha önce bunun 13 yıl gibi bir zaman aldığını söyledi. İran Deniz Güçleri Komutanı, İran'ın savunma alandaki potansiyel kabiliyet ve gücüne işaretle, İran'ın denizaltı, füze savar gibi çok değişik ve gelişmiş askeri teçhizatları ülke içinde yaptığını belirterek bugün İran ordusunun kendine yeter hale geldiğini söyledi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Türk gemisinde uluslararası mevzuata aykırı bir şekilde arama yapılmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Türk bayraklı Roselin A isimli ticari geminin açık denizde 22.11.2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet tarafından verilmiş bir arama izni olmamasına rağmen uluslararası mevzuata aykırı bir şekilde durdurulup aranması nedeniyle resen soruşturma başlattı.
Ve son haberimiz, Türkiye Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 177 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 29.845 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz, Trump, Netanyahu ve Bin Salman üçlüsünün İran karşıtı iddiaları ve girişimlerin amaçları etrafında. Donald Trump, Amerika başkanlık seçimlerindeki yenilgisinin gün yüzüne çıkmasının ardından özel amaçlı bazı kışkırtmalar ve açıklamalar yapıldı. Ve bazı medya kuruluşları da İran'a Amerika ve İsrail rejimi askeri saldırısı olasılığından söz etmeye başladı. Donald Trump'ın Beyaz Saray'da geçirdiği 4 yıl boyunca Amerika, İsrail rejimi ve Arabistan'ın İran'a yönelik muhtemel saldırı konusu birçok kez gündeme geldi. 2019 yazında Amerikan insansız hava aracının İran tarafından düşürülmesi, ayrıca 2021 kışında İran'ın Irak'taki Aynel Esed üstüne Kor General Kasım Süleymani'nin şehit düşürülmesine karşılık yaptığı füze saldırısının ardından İran'a saldırı meselesi her zamankinden daha ciddi bir şekilde gündeme geldi. Ancak pratikte Trump böyle bir hata yaparak böyle büyük bir riski göze alamadı. Şimdi bir kez daha bazı işaretler bir araya getirilerek İran'a saldırı konusu gündeme getirilmek istenmektedir. Bu arada Amerika Savunma Bakanı Mark Esper ise Amerika başkanlık seçimlerinin ön sonuçlarının açıklanmasının ardından görevden alındı. Ardından Esper'in bazı danışmanları da istifa etti. Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi ve Siyonist yetkililerle görüşmek için Batı Asya bölgesine gitti. Ardından Amerika, Batı Asya'da B-52 bombardıman uçağı konuşlandırdı. Görüşe göre Netanyahu, Bin Salman ve Pompeo, Suudi Arabistan'ın yeni Neum kentinde üçlü bir görüşme yaptı. Tüm bu hareketler ve gelişmelerin ardından bazı medya kuruluşları Trump'ın başkanlığı sona ermeden İran'a muhtemel bir saldırıdan söz etmeye başladılar. Trump'ın son 4 yılda mantıksız ve diplomatik olmayan davranışları üzerinde hiç şüphesiz Netanyahu ve Bin Salman'ın büyük etkisi oldu. Netanyahu ve Bin Salman defalarca Trump'ı İran'a saldırmaya ikna etmeye çalıştılar. Ancak Trump her şeyden ziyade müzakere masasında İran İslam Cumhuriyeti yetkilileriyle bir hatıra fotoğrafı çektirmek istiyordu. Ama bu hedefe maksimum baskı ile bile ulaşamadı. Şimdi Amerika seçimlerini kaybeden taraf sadece Trump değil, aynı zamanda Netanyahu ve Bin Salman'dır. Bu kaybedenler şimdi de Suudi, Siyonist iktidar piramidindeki kaderleri konusunda endişeliler. Görüşe göre Bin Salman ve Netanyahu, Amerika başkanlık seçimlerinin sonuçlarının etkilerinden kurtulmak için Trump'ı İran'a saldırmaya ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyorlar. İsrail Defense sitesi Perşembe günü yayınladığı bir raporda, İsrail ordusunun İran'la savaşa hazır olduğunu yalanladı. Ve İsrail medyasında yer alan bu gibi söylentilerin yakında İsrail'de sıçrayarak Amerika'nın seçim savaşı ve çatışmasından kaynaklandığını belirtti. Bununla birlikte Trump ve bazı kabine üyelerinin hamleleri İran saldırısının operasyonel yönünden ziyade Amerika seçim sonuçlarını gölgede bırakmayı hedefliyor. Öte yandan Trump, Amerika Savunma Bakanlığı'nda değişiklik yapsa da savaşa girme kararını İsrail Defense sitesinin de değindiği gibi sadece Amerika Temsilciler Meclisi ve Senato'nun onayı ile alabilir. Bir diğer önemli nokta da Trump'ın başkanlığının sonuna 2 aydan kısa bir süre kalmışken, Washington yanlış hesaplamalar ve mantıksız ve masraflı eylemlerden kaçınmalıdır. İran'a yapılacak herhangi bir saldırı Amerika'ya büyük maliyetler yükleyecektir. Nitekim İran, Haziran 2019'da bir Amerika İHA'sını düşürmüş, Ocak 2020'de de Irak'ta Aynel Esed Amerikan üssünü hedef almıştı. Böylece İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'ya ilk saldırı gerçekleştirerek savunma gücünü dünyaya sergilemişti.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci yorumumuz Çin Dışişleri Bakanı'nın Güney Kore Cumhurbaşkanı ile görüşmesi etrafında. Güney Kore Cumhurbaşkanı Çin Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede bölgesel ekonomik durumun gelişmesi dahil Çin'le çeşitli alanlarda ilişkilerin artırılması çağrısında bulundu. Güney Kore Devlet Başkanı Çin Dışişleri Bakanı'nı Seul'de kabulünde Pekin'in Kore Yarımadası'nın barış sürecindeki olumlu rolünü de övdü. Görüşmede Çin Dışişleri Bakanı Pekin-Seul ilişkilerinin çeşitli alanlarda özellikle bir kuşak bir yol süper projesinde geliştirmesi çağrısında bulundu. Daha önce Çin Dışişleri Bakanı iki ülkenin bölgesel barış ve istikrarını savunmak ve küresel egemenliği teşvik etmek için stratejik ortaklar olarak birlikte çalışmaları için ikili ilişkilerin önemine değinmişti. Kore Yarımadası'ndaki gelişmeleri özel bir hassasiyetle takip eden Çin, Güney Kore ile işbirliğinin geliştirmesini çeşitli stratejik nedenlerden dolayı çok önemli görüyor. Güney Kore ile Amerika arasındaki yakın işbirliği son yıllarda Çin için her zaman ciddi bir endişe kaynağı olmuştur. Özellikle de Amerika'nın 2018'de Pekin'e karşı ticaret savaşını başlatmasından bu yana Beyaz Saray'ın Güney Kore dahil Doğu Asya ülkeleriyle ilişkilerinin derinleşmesi endişe kaynağı olmuştur. Çin'in Güney Kore ile işbirliği listesindeki çeşitli sabit ve değişken sorunlara rağmen Amerika'da son başkanlık seçimlerinden sonra yaşanan siyasi gelişmeler Pekin'i ikili ilişkilerde yeni bir dönem başlatmak için Seul yetkilileriyle istişare etmeye sevk etti. Böylece Beyaz Saray'ın baskısından kurtulmaya çalıştı. Trump'ın 4 yıllık başkanlık döneminde Çin'e yakın ve komşu ülkelerle ticari ilişkileri geliştirerek bu ülkelerdeki nüfuzunu ve varlığını artırmakla Çin üzerindeki psikolojik baskıyı da pekiştirmeye çalıştı. Trump'ın medyada ilan edilen başkanlık seçimlerindeki mağlubiyetinin ardından Pekin, Dışişleri Bakanlığı Japonya ve Güney Kore'ye göndermekte üzerindeki baskıları azaltmaya çalıştı. Böylece Çin, Tokyo ve Seul ile ikili ilişkilerini Amerika'dan etkilenmeden normalleştirmeye çalışıyor. Çin Dışişleri Bakanlığı'nın ikili ilişkileri stratejik seviyede açıklaması, Çin'in Güney Kore ile ekonomik işbirliklerin ötesine geçecek stratejik ilişkiler peşinde olduğunu göstermekte. Geçtiğimiz iki yıl içinde Güney Kore halkı ve yetkilileri tarafından da yoğun bir şekilde protesto edilen TORT füze sistemi, Çin'in Güney Kore ile bazı ekonomik ve ticari işbirliğini askıya almasına yol açmıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Güney Kore ziyareti, bir kuşak bir yol süper projesi dahil ekonomik işbirliklerin geliştirilmesi ve koronavirüse karşı ortak mücadeleye katılım anlamına geliyor. Stratejik anlamda da Amerika müdahalesi olmadan Çin'in arabuluculuğu ile Kore Yarımadası krizinin çözümü anlamına gelebilir. Çin'in Kuzey Kore ile iyi ilişkileri göz önüne alındığında iki Kore arasındaki gerilimin azalmasında ve ilişkilerin normalleşmesinde yeni bir rol oynayabileceğini söylemek mümkün. Özellikle son iki yılda Amerika'nın iki Kore arasındaki gerilimi azaltma sürecine sabote etmesi Kuzey Kore ile ilişkilerin normalleşmesini isteyen Güney Kore halkını kızdırmıştır. Amerika defalarca Güney Kore'nin Kuzey Kore ile ilişkilerinin normalleşmesini Washington'un Pyongyang ile anlaşmaya varıncaya kadar kabul etmeme tehdidinde bulunmuş ve bu durum iki Kore arasındaki gerilimi ayakta tutmuştu. Bu yüzden Çin son yıllarda tek taraflı çıkarlarını temel alarak Seul-Pyongyang anlaşmasının barışçıl ilişkiler yönünden ilerlemesinin önünde büyük bir engel olan Amerika'nın yerini alabilir Çin. İki Kore arasındaki ilişkilerde dengeleyici bir aktör olarak rol oynayabilir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 8 Azer 1399, Hicri Kameri 12 Rebiyusani 1442 ve 28 Kasım 2020 Cumartesi. ...26 yıl önce bugün Hicri Şems'i 8 Azer 1373'te Müslümanların büyük taklit mercilerinden Ayetullah Hac Şeyh Muhammed Ali Iraki 103 yaşında vefat etti. İran'ın orta kentlerinden Irak kentinde dünyaya gelen Iraki 11 yaşında İslami bilimleri ciddi ve büyük bir azimle öğrenmeye başladı. Bu önde gelen alim Ayetullah Hayri ve Ayetullah Seyyid Muhammed Taki Hansari gibi alimlerden dersler aldı. Ayetullah Iraki yıllarca Kum Dini İlimler Havzası'nda değerli öğrenciler yetiştirdi. Ayetullah Iraki'den günümüze değin çok değerli eserler geriye kalmıştı. ...58 yıl önce bugün Hicri Şems'i 8 Azer 1341'de eyalet ve vilayet encümenleri yasa tasarısı İran'da Bakanlar Kurulu'nda onaylandı. Bu yasa tasarısı uyarınca seçimlerde aday olma şartları arasında Müslüman olmak ve Kur'an-ı Kerim'e yemin etme şartları kaldırılmış oldu. Rahmetli İmam Hümeyni bu yasa tasarısına şiddetle karşı çıktı. Bu muhalefete karşı Şah rejimi kararından geri çekilmek mecburiyetinde kaldı. ...10 yıl önce bugün Hicri Şems'i 8 Azer 1389'da İran'ın nükleer fizik hocaları olan Doktor Mecid Şehriyari ve Doktor Feridun Abbasi iki terör saldırısına uğradılar. Bu kör terör eyleminde Doktor Abbasi yaralandı, üniversite hocası ve İranlı fizikçi ve nükleer bilim adamı Doktor Şehriyari ise şehit düştü. Yakalanan terör failleri Siyonist Casusluk Teşkilatı Mossad uşakları olduklarını itiraf ettiler. ...49 yıl önce bugün 28 Kasım 1971'de İngiliz güçlerin İranlı adalar olan bu Musa, Büyük Tom ve Küçük Tom adalarından geri çekilmesi ardından İran bu adalardaki hakimiyetini geri aldı. İngiliz güçlerin Fars Körfezi'ndeki adı geçen 3 adadan çekilmeleri siyasi ve iktisadi sorunlardan dolayı Akdeniz bölgesinden geri çekilmek yönündeki planı kapsamında gerçekleşti. ...161 yıl önce bugün 28 Kasım 1859'da Amerikalı yazar ve tarihçi ve kısa hikayeler yazarı Washington Irving hayata veda etti. Muhammed ve Yarenleri adlı eser hakkında araştırmalarda bulunan Irving, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamı hakkında şunları belirtti. Hüseyin'in Yezid'in iradesine teslim olmakla kendi yaşamını kurtarması imkanı vardı ancak İslami hareketler, ve önderlerin sorumluluğu Hüseyin'e Yezid'i halife olarak tanınmasına izin vermezdi. O bu yazının ardından İmam Hüseyin Aleyhisselam hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da doğa terapi turizmi. Thank you.
Değerli dinleyiciler, İran'da doğa terapi turizmi isimli seri sohbetimizin 11. bölümüyle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde Erdebil eyaletinin doğa terapi alanındaki potansiyelleri üzerinde durmaya çalışacağız.
Erdebil eyaleti kaplıcaları ve su kaynakları ile tanınan bir eyalettir. Bu çerçevede eyalette bulunan önemli kaplıcalardan biri de Serayn ilçesindeki Gavmiş veya Gamış Gölü'dür. İran'ın en su zengini ve en eski kaplıcalarından biri sayılan Gamış Gölü, Serayn kaplıcaları arasında da en ileri gelenlerdendir. Daha önceleri bu kaplıcanın suyu turistlerin hizmetine sunulmadan önce bölgedeki inekler ve mandaların bu kaplıcanın oluşturduğu gölette yıkanması için kullanılıyordu. Bu yüzden de ismi camızların yıkanması yüzünden Gamış Gölü olarak bilinmektedir.
Bir başka ifadeye göre bu gölün ismi büyük anlamını anımsatan camız isminden alınmış, bu yüzden de büyük göl anlamına geliyor. Geçen yıllarda ise bu tür maden suyu kaynaklarının suyu, özellikle de Gamış Gölü'nün suyu, güneydoğu tarafından 150 metre ötede bulunan su değirmeni çalıştıran bir ırmağa dökülüyormuş. O değirmen döneminde Azerbaycan bölgesinin en değerli değirmenlerinden sayılıyormuş. Çünkü kışın buz tutmuyor ve yılın 12 ayı çalıştırılabiliyormuş.
Gamış Gölü kaplıcası Serayn ilçesinin en yüksek su miktarına sahip kaplıcasıdır. Saniyede 140 litre kadar debisi vardır. Bu kaplıca üstü açık 400 metrekarelik alan ve 130 santimetre derinliğinde olan havuza da sahiptir. Bu kaplıcanın suyu 46 derece kadardır. Gölün suyu ekşi, renksiz ve biraz da kokuludur.
Gamış Gölü kaplıcası anyonlar arasında karbonat, bikarbonat, klorür, sulfat görülmektedir. Katyonları ise kalsiyum, magnezyum, sodyum ve potasyum sık görülür. Bu kaplıcanın suyu farklı minerallerden dolayı genel olarak hastalıklara iyi gelmekte. Ancak yine de romatizmal ve kadın hastalıkları, sıraca kalp ve damar hastalıklarına çok iyi geldiği söylenebilir.
Erdebil eyaletinin bir başka önemli kaplıca komplekslerinden biri de Sebelan Kaplıca Kompleksidir. Bu kaplıca İran'ın ilk su terapi tesislerini içermektedir. Bu kompleks 1995 yılında yapılmış ve hizmete sunulmuştur. Bu kompleksin suyu Gamış Gölü'nden temin edilmektedir. Bu kompleksin bulunduğu binanın alanı yaklaşık 7200 metre kadardır.
Serayn ilçesinin en cazip ve görülmeye değer bölgeler arasında Sebelan Su Tedavi Kompleksi örnek olarak gösterilebilir. Çünkü turistler hem eğlenip hem de su tedavisi imkanlarından yararlanabiliyorlar. Bu doğrultuda romatizmal, cilt, kas ve spazm gibi sorunlar yaşayanlar bu kompleksten yararlanabilirler.
Sebelan Kaplıca Kompleksi 5.2 hektar kadar büyüklüğü ve türlü imkanları ile Batı Asya ve Asya kıtasının en büyük su tedavi merkezlerinden sayılır. Bu çerçevede komplekste üstü kapalı havuz, kuru ve buharlı sauna, jacuzzi, tek kişilik küvetler, masaj imkanları ve fizyoterapi, yeşil alan, park yeri ve spor ve sağlık malzemeleri satılan mekanlara değinmek mümkün. Sebelan kompleksinin avantajlarından biri de baylar ve bayanlar olmak üzere iki ayrı bölüme sahip olmasıdır. Turistler yılın tüm günlerinde bu kompleksin hizmetlerinden yararlanabilirler.
Erdebil Eyaleti'nin tanınan kaplıca merkezlerinden biri de Beşbacılar Kaplıcası'dır. Bu kaplıca Serayın ilçesinin en önemli ikinci kaplıcası olup yerli halk arasında Dereler Suyu Kaplıcası olarak da bilinmektedir. Bu kaplıca yemyeşil bir derede yer almış ve etrafı da çınar ve akkavaklarla çevrilmiştir.
Beşbacılar Kaplıcası kompleksi ise yaklaşık 27 yıl önce yapılmış ve 7 yıl sonra da Su Dağıtma ve Ulaştırma Şirketi tarafından onarılmıştır. Bu kompleks 2500 metrekarelik alanda inşa edilmiştir. Bu arada 400 metrekarelik alanda soyunma odaları, duş alma alanı ve idari bölümler inşa edilmiştir. Göründüğü kadarıyla buranın isimlendirilmesinde geçmişte bu bölgede bulunan 5 ılıcanın rolü varmış. Bu ılıcalar sayesinde bölgede sıcak su her zaman akıyormuş. Buna ilaveten Beşbacılar yerli Azeri halkı dilinde 5 kardeş anlamına gelir. Bu da bu kaplıcanın 5 küçük kaynağa sahip olduğunu gösteriyor.
Beşbacılar Kaplıcası'nın suyu bikarbonat klorür sodik türündendir. Bu kaplıcanın suyu asitli olup sodyum, klor ve kalsiyum gibi kimyasal maddeler içermektedir. Rengi koyu, tadı ise biraz ekşidir. Toplamda her saniye 13 litre kadar su akıtmaktadır. Bu kaplıcanın suyu enfeksiyon, sinirsel ve eklem sorunlarına iyi gelmektedir.
Beşbacılar Kaplıcası kompleksi 288 metrekarelik, 140 santimetre derinlikli 6 kişisel duş, 16 kamu duşu, kuru ve buhar saunaya, 6 jacuzzi havuzu, fizyoterapi salonu, klor havuzu, soyunma odası, 100 kişilik ayakkabı dolabı, 80 kişilik namaz salonu, bayan ve beyler olmak üzere ayrı ayrı bilet satış gişelerine sahiptir. Bu kaplıca bu imkanlarından dolayı İran genelinde seçkin komplekslerden biri sayılıyor. Bu kaplıcaya erişmek için çok kolay bir yol vardır. Bu kaplıca Serayın şehir merkezinde Gamış Gölü'nün yanında yer almaktadır.
Erdebil Eyaleti'nin bir başka bilinen kaplıcası da kahve suyu kaplıcasıdır. Bu kaplıca da Serayın şehrinde kahve suyu kavşağında Talagani Caddesi'ndedir. Söz konusu kaplıca aynı isimle tanınan bir kahve yakınlığından dolayı bu isimle isimlendirilmiştir. Bu kaplıcanın suyunun sıcaklığı 44 derece kadar olup mineral sıcak su kategorisinde yer almaktadır.
Kahve suyu kaplıcasının debisi saniyede 4 litre kadardır. Görünüş olarak biraz koyu ve tat olarak da biraz ekşidir. Kahve suyu kaplıcasının suyu mineral maddeler zengin olduğu için birçok hastalığın tedavisinde de etkilidir. Bu yüzden İran'ın farklı noktalarından birçok turist kemik ve eklem, romatizmal, psikolojik ve böbrek taşı sorunlarını tedavi ettirmek için buraya uğrarlar. Bu kaplıcanın şifa verici suları göğüs hastalıklarının tedavisinde de etkili olmuştur.
Bilindiği üzere vücudun sıcaklığından standart düzeyde daha sıcak olan su insanı güçlendirir ve ona güç verir. Kahve suyu kaplıcasının suyu ise kimyasal bileşimleri yüzünden demir tortuları içeren gazlı bikarbonatlı klor türünden sayılır. Bu su dikkat çekici düzeyde silisyuma sahip olup eklem hastalıkları için iyi geliyor. Bikarbonatlı sularda yıkanmak damarların açılmasına ve rahatlamaya yol açarken sakinleştirici etkisi de vardır. Bu tür suda yıkanırken kalp atışı yavaşlar, idrar düzeyi artar, bağırsaklar aktifleşir.
Seren kaplıcalarının genelinde silisyumlu demir ve karbonik anhidrit bulunmaktadır. Bu yüzden demir bileşimleri ve karbondioksidin metal tadı açıkça ortadadır. Malzem bölümlerinde ve su kanallarında ise sarı ve kırmızı renkli tortular görülebilir. Bu da demir oksidin göstergesidir. Kahve suyu kaplıcasının suyu ise kükürt ve H2S gazından yoksun olup bu yüzden de kokusuzdur.
Kahve suyu kaplıcası soğuk su havuzu, sıcak su havuzu, kuru ve buhar suası, fizyoterapi imkanları, masaj bölümü, çocuklara özel havuz, jacuzzi, park yeri, konferans salonu, apart oteli, kafeterya ve kantin gibi imkanlara da sahiptir.
Değerli dinleyiciler, İran'da Doğa Terapi Turizmi isimli seri sohbetimizin 11. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin 42. bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde Maide suresinin 67. ayetinin sebebi nüzulünü ele alacağız.
Hicretin 10. yılıydı. Müslümanlar Allah Resulü ile beraber son hac farizasını yerine getirmiş ve Mekke şehrinden çıkmışlardı. Develerin boyunlarındaki çanların sesine uygun olarak hareket etmesi, hacıları derin ve uzun bir rüyaya daldırmıştı. Allah Resulü ise bu yolculuğun son yolculuğu olduğunu söylemesi, Müslümanları kedere boğmuştu. Herkes hüzünlü ve üzüntülüydi.
Allah Resulü mübarek hayatının 23 yılını insanlara fazilet ve takva, ilahi ve semavi kurallar ve ilkelere çağırmaya adamıştı. Allah Resulü insanın saadeti ve başarısı için gerekli olan her şeyi vahiy kaynağından teslim alıp insanlara sunmuştu. Bu arada değinmediği hiçbir nokta kalmamıştı. Allah Resulü yakın zamanda ebedileşecekti. Ancak onun halefi konusu ne olacaktı?
Allah Resulü mübarek hayatlarının 23 yılında insanları fazilet ve takva, ilahi ve semavi kurallar ve ilkelere çağırmaya adamıştı. Allah Resulü insanın saadeti ve başarısı için gerekli olan her şeyi vahiy kaynağından teslim alıp insanlara sunmuştu. Bu arada değinmediği hiçbir nokta kalmamıştı. Allah Resulü yakın zamanda ebedileşecekti. Ancak onun halefi konusu ne olacaktı?
Kafile artık Cuhfa'ya varmıştı. Birkaç sağlam ağaç, yakıcı kumlar ve topraktan başka hiçbir manzarası olmayan kuru bir çöle varmıştı. Allah Resulü çevreleyenler, Hazreti Muhammed'in nurani yüzünün birdenbire değiştiğini, gözlerini kapattığını, alnından ter damlacıklarının aktığını gördüler. Birdenbire sağlam bir dağ gibi yerinde durduğunu, bir şeyler mırıldandığını görüp hemen ardından kafileyi durdurma emrini de duydular.
Allah Resulü'nün dur kararı kafilede sessizliği bozdu ve herkes konuşmaya başladı. Neler olmuş, neden durduk, hem de bu kavrulmuş dağın yanı başında, bu susuz ve bitkisiz çölde, acaba tekrar Allah Muhammed'e emir mi indirmiş? Bu konuşmalar ve mırıldanmalar devam ederken bir başka talimat verildi. İleri gidenlere geri getirin, geride kalanlara da buraya getirin. Böylece insanlar etrafında sağlam ağaçlar bulunan bir gölet etrafında toplanmaya başladılar. Kimileri ağaçların altını temizleyip ilk olarak öğlen namazının kırılması için ortamı hazırlamaya çalışıyorlardı.
Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem öğlen namazını kafiledeki Müslümanlar ile beraber kıldı. Namaz kılındıktan sonra Allahu Teala'nın ona dur emri verdiği hususu açıklamak ve iletmek için ayağa kalktı. Herkesi toplayıp 4 deve eğerinden yapılan büyük minberin üstüne çıktı. Herkes tarafından görülmek istiyordu. Herkesin sözlerini duymasını istiyordu. Yukarıya çıkınca el işaretiyle birden herkes sustu. Herkes tam sessizlik içerisindeydi. Allah Resulü Allah'ı yad ederek sözlerine şöyle başladı. Hamd Allah'a mahsustur. Biz ondan medet umarız. Ona iman ettik ve ona tevekkül ediyoruz. Nefis kötülükleri ve yaptığımız kötülüklerden Allah'a sığınırız. Allah kimi günahları ve kötü niyeti yüzünden saptırırsa, saptırılan bir daha doğru yolu bulamaz. Allah kimi hidayete erdirirse, kimse erdirileni saptıramaz. Şefkatli ve rahmetli olan Allah'tan başka bir yaradanın olmadığına şehadet getiriyorum. Muhammed Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna da şehadet getiriyorum. Ey insanlar! her şeyi bilen Rahman Allah, ölümünün yakın olduğunu iletti. Ben sorumluyum. Sizde sorumluluğunuz vardır. Şimdi size soruyorum. Allah huzurunda benim hakkımda ne diyeceksiniz? Risaletimi yerine getirip sizi doğru yola, Allah dinine çağırdım mı? Herkes senin ilahi mesajı ilettiğini, öğüt verdiğini ve çok çaba gösterdiğini şahidiz. Allah sana mükafat ve ecir versin dedi. Peygamber Efendimiz ise şöyle buyurdu. Allah'ım şahit ol. Ardından şöyle buyurdu. Bilin ki kıyamette sizden önce Kevser havuzunda olacağım. Siz geleceksiniz. Bu havuzun etrafında birçok değerli şey bulunmaktadır. Mükafat günü yaklaşınca, kıyamet gününde benimle olacağınız için iyi bakın ve iyi dinleyin. Aranızda bırakacağım iki değerli şey ve iki halefime nasıl davranacaksınız? Bu sırada kalabalık arasında birisi şöyle haykırdı. Ey Allah'ın Resulü! Söz ettiğin iki halef nedir? Allah Resulü şöyle buyurdu. Sonu olmayan bir ucu sizin elinizde, diğer ucu ilahi katta bulunan ip, yani Allah'ın kitabı. Ona sıkı bir şekilde sarılın. Diğeri ise ailem ve ıtretim. Allah-u Teala bu ikisinin kıyamette Kevser havuzunda benim yanıma gelene kadar birbirinden ayrılmayacaklarını söylemiştir. Ben de aynı şeyi arzuluyordum. Allah'tan bunu istemiştim. O zaman size tavsiyem bu iki değerli emaneti unutmamaya çalışmanızdır. Bu ikisini unutursanız helak olup taş yürekli olursunuz. Bu ikisinden uzaklaşırsanız sonunuz kötü olacaktır.
Allah Resulü'nün Kadir etrafında yaptıkları sağlam, açık ve net konuşma 4 saat kadar sürdü. Allah Resulü bu süre içerisinde birçok hususa değinip birçok ayeti de hatırlattı. Ardından duraksayıp etrafındaki insanlara baktığı sırada yüksek sesle Ali'yi çağırdı. Onun kendinden bir basamak aşağıda tuttu ve kalabalığa hitaben şöyle buyurdu. Ey Müslümanlar! Şimdiye dek Cebrail Allah tarafından 3 kez benden önceki tüm peygamberlerin halef belirlediğini, Ali'nin imameti ve velayetinin Allah tarafından tüm aleme belirlenmesi yüzünden benim de onu tanıtmakla görevlendirildiğim mesajı iletti. Ancak kimilerinin münafık olduğunu, müminlerin az olduğunu bildiğimden dolayı bu emri yerine getirmekte 3 kez mazeret gösterdim. Sonunda ise Cebrail aynı mekanda bana şöyle dedi. Ey peygamber! Rabbinden sana indirildiğini tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun mesajını iletmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Ey insanlar! Bu ayetin indirilmesiyle ben de Ali bin Ebi Talib'in halefim olduğunu iletmekle görevlendirildim.
Resulullah en ufak bir tereddüdün yaşanmaması için Ali'nin elini tutup yukarıya kaldırdı ve şöyle dedi. Ey insanlar! Size soruyorum. İşleri düzenlemek ve maslahatları ölçmekte
müminlere kıyasla ben daha liyakatli değil miyim? Herkes, Allah ve siz daha iyi bilirsiniz dedi. Allah Resulü tekrar sordu. Ben müminlere göre daha liyakatli değil miyim? Herkes öyledir dedi. Ardından Allah Resulü şöyle buyurdu. Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır. Allah'ım, Ali'yi dost edinen ve ona uyana yardım et. Ali'ye düşmanlık yapanı düşman say. Ali'yi bırakana yardımda bulunma. Ali'yi seveni sev. Onunla savaşanı cezalandır. Adaleti onun ekseni etrafında düzenle. Onun olduğu gibi her şeyi ayarla.
Allah Resulü uzun süre Ali Aleyhisselam'ın elini kaldırıp onu tüm özellikleri ve vasıfları ile tanıttı. Ardından vücudunun derinliklerinden çıkan sesiyle Allahu Ekber diye haykırdı.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Medeniyetin beşiği Kermanşah.
Değerli dinleyiciler, Medeniyetin Beşiği Kermanşah isimli dizi sohbetimizin 17. bölümüyle sizlerle beraberiz.
Bu bölümde Kermanşah'ın Gariban ve Kendule turistik köylerine inceleyeceğiz.
Güzel Kermanşah köylerinden Simre Nehri kıyısındaki Gereban köyü hiç şüphesiz her turistin ilgisini çeker. Gereban köyü doğal ve tarihi mekanlar ve manzaralara sahip, İran'ın diğer köylerinde nadiren gördüğümüz düzene sahip bir köydür. Bu düzen tarım arazilerinden köyün bina ve geçitlerine kadar gayet iyi görülebilir. Çekici ve az görülen mimarisi, bozulmamış doğası, eşsiz gelenekleri ve bu köy halkının kendine has özellikleri onu çekici bir destinasyon haline getirmiştir. Sizi bu güzel ve eşsiz köyü tanımaya davet ediyoruz.
Kermanşah'a 64 kilometre uzaklıkta Harsin şehri bölgesindeki ıssız çölü geçtikten sonra Gereban köyü denilen yeşil bir ince bulunmaktadır. Köyler her zaman lüks yaşamdan uzak, sade bir yaşamın sembolüdürler ve içlerinde olmak insana hoş bir duygu aşılar, ama bazen bazı köyler diğer köylere göre çok daha güzel bir mimariye, özel koşullara, özel bir konuma sahiptiler. Gereban köyü bu köylerden biridir.
Gereban köyü Simre Nehri'nin kıyısında verimli tarım arazilerinin olağanüstü düzene sahip olduğu bir köydür. Gereban köyünün merkezine yaklaştıkça Rusya ve Ukrayna gibi Doğu Blok ülkelerinde sık görülen mimariye sahip yüksek binalar göze çarpar. Bu binalar kendi türünde çok şaşırtıcı görünüyor. Bu köy Kermanşah vilayetinin antik ve turistik cazibe merkezlerinin bir parçası ve arkeologlara göre Batı Asya ve Asya'da büyük öneme sahip tarih öncesi yerleşim izlerine rastlanan bir bölgedir. Bu köydeki insan varlığının en eski işaretlerinden biri Paleolitik dönem eserleri ve kalıntılarıdır. Günümüz Harsin yöresinde en az 200 bin yaşında olduğu tahmin edilen çok sayıda taş baltanın bulunması bu iddiayı kanıtlamaktadır.
Mevcut kanıtta bu köyün çok eski olduğunu, tarihi ve kadim önemi ve değerinin büyük olduğunu göstermektedir. Kermanşah eyaletinin Sasaniler döneminde bir yazlık kraliyet bölgesi olarak kullanıldığını ve İslam'ın gelişi ve Arapların İran'a gelişinden sonra 11. yüzyıldan itibaren ehli hak mezhebinin ortaya çıktığını ve Gereban'da yaşayan aşiretin Ateşbegi veya Muşaşai olarak lakaplandırıldığı söylenmektedir. Bu köy dinin ileri gelenlerinin bu köyde gömülü olması nedeniyle ehli hakkın önemli dini mekanlarından biri olarak kabul etmekte ve takipçileri için kutsal olup özel bir yeri ve önemi de olmaktadır. Köylüler dinlerine mensup olanları karşılar ve yıl boyunca özel törenler ve ritüeller düzenler. Bu köyün halkı çok misafirperverdir ve buraya giden turistler hacı ve mürit olarak kabul edilir ve benzersiz bir nezaket ve sıcaklıkla karşılanır ve sınırlı bir şekilde olsa da ücretsiz konaklama imkanı sağlanır.
Gereban köyünde öncelikle sokakların temizliği ve özgün düzeni, ardından bahçeleri ve fıskiyelerinin tasarımı göze çarpmaktadır. Rus mimarisinden etkilenen özel mimarisi sayesinde binalar köye özel bir imaj kazandırmıştır. Ana binaya ve mezara ulaşmak için çiçekler ile güzelce dekore edilmiş büyük bir bulvarı geride bırakmamız gerekiyor. Ana binaya yaklaştıkça bulvarın ihtişamı arttıkça çiçeklerin dağı rengarenk bir halıya dönüştürdüğü görülür. Dağ yamacına merdivenlerin ilk bölümüne ulaştığımızda yol bekçileri tarafından kapatılmış olabilir. Ana binaya girmek için özel bir sistem düşünülmüştür. Bunun sebebi de binanın cuma günleri ve hatta yılın bazı aylarında kapalı olmasıdır. Böyle günlerde bu köy turistlerin ulaşamayacağı bir yere dönüşür. Bunun sebebi köylülerin iç işlerine bakması, özel işlerini yapması, ürünlerini hasat etmek ve köylülerin özel dini törenlerini yapmasına fırsat tanımaktır. Turistlerin bu köye gitmeden ve onu ziyaret etmeden önce bilgi almaları zaruretinin nedeni de budur.
Bu bölgenin verimli toprakları bahçecilik, fide yetiştirme, hayvancılık için eşsiz bir mekan sağlamıştır. Gereban köyü halkının geçim kaynağı tarım, bahçecilik, hayvancılık ve endüstriyel ürünlerin işlenmesinde çeşitli üretim yöntemleriyle sağlanmaktadır. Gereban köyü gül ve bitki suyunun işlendiği ana merkezlerden biri olarak da bilinir. Gereban bitki özleri ve suları dünyaca ünlüdür. Bölgenin gereban gülü ve nane teri tüm dünyaya ihraç edilmektedir. Gereban köyüne seyahat eden turistler ziyaretlerini uzun süre hatırlamak için genellikle her türlü bitki suyu, gül ve şifalı bitkiler satın alarak bu köyden kaliteli hediyelik eşyaları yanlarına alırlar.
Sevgili dostlar, bugünkü programımızın ikinci bölümünde güzel Kendule Köyü'nü tanıtacağız sizlere. Kendule Köyü, Kermanşah'ın Sahne kentini 50 kilometre ve Kermanşah'a 75 kilometre uzaklıkta bulunan bir başka güzel turistik köydür. Bu köyün yerli ve yabancı turistler arasında popüler olmasının nedeni ise birbirinden güzel basamaklı bahçeleridir. Kendule uzun bir geçmişi olan güzel bir köydür. Krallar için eğlence yeri olması geçmişi Alebuye dönemine kadar uzanır. Bu küçük köyün güzel doğası ve yemyeşil manzarası turistler ve gezginler için sakin ve iç açıcı bir alan sağlamıştır.
Kendule Köyü dağlık bir bölgede bulunur ve ılıman, dağlık bir iklime sahiptir. İlkbahar ve yazın ılıman, sonbahar ve kışın soğuktur. Kendule Köyü çok güzel ve hoş manzaralara sahip olup dağlarla çevrilidir. İlkbahar ve yaz aylarında dağlar rengarenk çiçekler ve kendiliğinden biten bitkilerle kaplıdır. Kışın dağlar karla kaplıdır.
Kendule Köyü bir dağın etinde yer alır ve yoğun bir yerleşim dokusuna sahiptir. Köyün geniş sokakları vardır. Sokaklarındaki uzun ağaçlar ve akarsular hoş bir atmosfer yaratmıştır. Yaz aylarında asmalardan sarkan üzüm salkımları ile çok sayıda güzel üzüm bağları çok çekici manzaralar oluştururken, dağın eteğinde bulunan basamaklı bahçeler bu manzaraların güzelliğine güzellik katmıştır.
Köylülerin evleri, köylülerin geçim kaynağı ve faaliyetlerinden etkilenir ve genellikle verandalları ve taraçolları vardır. Evlerde kullanılan ana malzemeler, estetik olarak kullanılan kil ve çamurdur. Tuğla, evlerin duvarları şiddetli kış soğuğundan dolayı kalın olup, küçük pencereler yerleştirilmiştir. Evlerin çatıları düz olup, ahşap kirişler ve direkler ile sağlamlaştırılmıştır. Yeni evlerin yapımında ise dayanıklılığının artırılması amacıyla demir, alçı, tuğla ve çimento gibi malzemeler kullanılmıştır.
Kendule Köyü halkı Horami lehçesiyle Kürtçe konuşuyor. Müslümanlar ve Caferi Şii dininin mensuplarıdırlar. Köylülerin gelirinin çoğu bahçecilik ve hayvancılıktan geliyor. Tabii bu köyde halıcılık da yaygın. Aslında köylülerin en önemli el işi ve sanatı yerel desenler, Kürt desenlerinden üretilmiş ve ihracata elverişli olan ve de yerli olmayan desenlerle çeşitli halı türlerinin dokumasıdır.
Kendule Köyü'nün tarihi eserleri arasında Mervan Kalesi'nden bahsedebiliriz. Geleneksel ritüellerinden biri ise taziye okumak ve yaz törenleri düzenlemektir. Mervan Kalesi, bu güzel köyün kuzeydoğusunda yer alan ve köklü bir tarihe sahip olan Kendule'de Kela Dağı'nın tepesinde yer almaktadır. Köyün halkı bu kalenin Emevi halifesi Mervan'ın saklandığı yer olduğuna inanıyor.
Dinver ismiyle bilinen uçsuz bucaksız düzlük bu bölgedeki muhteşem doğal güzelliklerden bir başkasıdır. Kendule köyüne 26 kilometre uzaklıkta bulunan bu güzel ova, doğal manzaralar açısından çok güzel ve eşsizdir. Yerli ve yabancı turistler, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında insanlar için güzel ve rahat bir yerdir. Dinver Nehri tortularının oluşturduğu güzel Dinver Ovası, coğrafyacılar ve jeologlar için güzel bir yerdir. Birbirinden güzel ağaç ve çiçeklerle kaplı olan Dinver Yeşil Ovası, ilkbahar ve yaz aylarında güzel bir cennete dönüşüyor. Bu ova, keklik, kum kekliği, kurt, tilki ve tavşan gibi çeşitli kuşlara ve hayvanlara ev sahipliği yapmaktadır.
Değerli dinleyiciler, Medeniyetin Beşiği Kermanşah isimli dizi sohbetimizin de 17. bölümünün sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla esen kalın.
Ey şare Kermanşah'ın, kavne kapasanın, nağd aram şirine, tarihe geldiğine, seni kefdikar gel,
سومارون افشار اگر قصر و گیلان با سفان ولات مهر و وفا ای شار کرماشانم خاون تقوسانم بی ستون چاوانم سر برز نو جهانم سر پلو دشت زهاب کرندو با خیلی جا خاک اسلام آبادت بهش جهی و یادت سنگرو کنگاوره سهنه هنر پروره روان سرو هر زینه خلق زوان شیرینه خلق زوان شیرینه دار خلق زوان شیرینه دار اشاره کرماشانم خواه تقوسانم بی ستون جوانم سرورز نو جهانم
Biz insanlar nasıl düşünmeliyiz? Nasıl ticaret yapmalıyız? Eşimize, çocuğumuza karşı nasıl davranmalıyız? Çevremizle nasıl iletişim kurmalıyız? Ve daha genel bir ifadeyle ilişkilerimizde nasıl ideal bir yaşam tarzını uygulamalıyız? Bu sorulara cevap vermek için Yaşamın Anahtarları adlı kısa söyleşimizi hazırladık ve her bölümde yaşam tarzımıza İslami bakış açısından anahtar noktaları aktarmak istiyoruz sizlere. İnsanların her zaman karşı karşıya kaldıkları ciddi ve kronik hastalıklar, genellikle birçok insanın yaşamını kaygı ve korku ile bütünleştirir. Fakat asıl bu gibi hastalıklara yakalandığımızı düşünerek kaygılanmak yerine, bu hastalıkları önlemek için çaba harcamamız gerekir. İnsanın ne zaman öleceği hiç bilinmez. Ama akılcı davranışlar mutlaka faydalı sonuçlar doğuracaktır. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hastalıkların önlenmesi ve sağlıklı ve uzun bir yaşam sürdürülmesinin en iyi yolunu şöyle beyan ediyor. Az yemek, tüm tedavilerin köküdür. O Hazret Allah yolunda sadaka vermeyi de hastalıkları önlemenin bir yolu olduğunu belirterek şöyle buyuruyor. Eşsiz olan Allah sadaka ile hastalıkları ve dertleri önler. İmam Ali aleyhisselam da şöyle buyuruyor. Kendinizi soğukların başlangıcından koruyun. Ama soğukların sonunu idrak edin. Çünkü bu soğuklar bedenimize ağaçlara davrandığı gibi davranır. Başlangıç soğuk yaprak yakan ve son soğuk yaprak yapandır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran Savunma Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Kurumu Başkanı, nükleer bilim insanı Muhsin Fahrizade, dün Tahran etrafında uğradığı terörist saldırıda şehit oldu. İran Genelkurmay Başkanı, tüm General Muhammed Bakri şehit Muhsin Fahrizade'nin intikamını alacağız dedi. İran Devrim Muhafızları Başkomutanı, tüm General Hüseyin Selami, şehit Fahrizade'yi öldürenlerin cezasız kalmayacağını söyledi. İran Yargı Erki Başkanı, şehit Fahrizade'nin şehadetiyle ilgili taze mesajı yayınladı. İran Dışişleri Bakanı Zarif, uluslararası toplumun utanç verici çifte standartlarına son vermesi gerektiğini söyledi. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Tahte Revanchi, İran'ın seçkin bilim insanı şehit Fahrizade devlet terörüne kurban gitti dedi. İran Meclis Başkanı Galibaf, dünya siyonizmi ve emperyalizminin kötü niyeti kendini bir daha gösterdi dedi. Lübnan Hizbullah Hareketi Fahrizade'nin şehadetiyle ilgili taziyelerini bildirdi. Trump, Mossad'ın Fahrizade suikastına karıştığını doğruladı. Rus yetkili Fahrizade'nin Amerika'da yeşil ışığıyla suikaste kurban gittiğini söyledi. Amerika-İran'ın füze programını destekledikleri iddiasıyla 4 Rus ve Çin şirketini yaptırım listesine aldı. İran Ordusu Deniz Güçleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, İran Deniz Donanması'nın yabancı teçhizata ihtiyacı olmadığını bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk gemisinde uluslararası mevzuata aykırı bir şekilde arama yapılmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Ve Türkiye'de koronada son 24 saatte 30 bin yeni vaka tespit edildi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.